Merhaba, ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde satıştan bir konuğumuz var Hedef Filo'dan. Takım yöneticisi kendisi Nihan Karakaya. Nihan da şu anda karşımda. Nihan, hoş geldin, selamlar.
Hoş bulduk Aykut, merhaba, nasılsın?
Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Dinliyor musun podcast'imizi bu arada? Hemen bir yoklama alayım başta.
Tabii ki dinliyorum. Zaten dinlememek gibi bir şansım yok. İşle evim arası 50 dakika sürüyor. Her halükarda bazen çift dinliyorum.
Harika, süper. Bir şeyler katabiliyor muyuz peki sana ve işte takıma? Yani satış için böyle etkili şeyler veriyor muyuz?
Kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir de şirketteki arkadaşlarımı daha yakından tanıma fırsatım oluyor. Birazcık da kopya çekiyorum, nasıl konuşmuşlar, nasıl anlatmışlar diye.
Bu bölüm öncesinde kopya çektin anladığım kadarıyla. Diğer bölümleri tekrar bir gözden geçirmişsin. Çok teşekkür ediyorum sana.
Bütün bölümleri dinleyenler ortak şeyler bulacak eminim.
Kesinlikle bu bölümün de kritiği olacaktır diye tahmin ediyorum. Hem tabii ki şirket içerisinden hem şirket dışından dinleyicilerimiz bizi çok yakından takip ediyorlar ilgiyle. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tüm podcast platformlarından bizi takip edebilirler ve aynı zamanda YouTube'dan da Hedef Filo sayfasından da takip etme şansını yakalayabilirler. Böyle bir girizgah yaptıktan sonra bir kez daha hoş geldin diyorum sana.
Hoş bulduk.
Peki, başta böyle açılışta biraz istersen seni tanıyalım. Bizim konseptimiz gereği konuklarımız hep kendileri anlatıyorlar. Bazen de ben eklemeler yapıyorum. İstersen böyle biraz kariyerinden bahsedelim. Ondan sonra da konumuza gireriz çünkü bol bol satış konuşacağız.
Harika. Ben Nihan Karakaya tekrar. 1989 doğumluyum. Şu an yeni girdim 35 yaşına. Kariyerime, yani Hedef Filo'da 7. yılım. Onun da 8'e girmek üzereyim. O yüzden buranın eskilerinden başladığımdan beri satıştayım zaten Hedef Filo'da. Junior satışçı olarak başladım Hedef Filo'da. Daha sonra büyük bir arzu ve tutkuyla hedeflerime koştum ve basamak basamak kıdemimi alarak ilerledim. O yüzden benim için çok doyurucu ve çok keyifli bir yolculuk oldu Hedef Filo'da geçirdiğim süre. En son 2 senedir takım yöneticisiyim satışta.
Hep satış departmanında mıydın peki? Bugüne kadar hep
satış departmanındaydım. Evet. Yani biz de Hunter Farmer diye bölünürüz. Hunter olarak başladım. Daha sonra Farmer oldum. Ama hep medium size müşterilerle ilgilendim. Bizim için orta ölçekli müşterilerle ilgilendim. Şu anda da geçen sene small size'ın takım yöneticisiydim. Bu sene medium size'ın takım yöneticisiyim. O yüzden senelerdir de tanıdığım müşterilerin takım yöneticisiyim. Şimdi daha da böyle motivasyonum yüksek o yüzden.
Harika. Kaç kişilik bir ekipsiniz peki?
4 kişilik bir ekibiz. 2 hunter, 2 farmer arkadaşım var. Onlarla full sahada geçen günlerim var.
Yani satış işi de sürekli böyle stresin olduğu, sürekli böyle bir hareketin olduğu bir departman. Öyle gözlemliyorum dışarıdan. Ve işte zaman zaman bu işte pandemi geldiğinde, gerçi aradan çok zaman geçti ama pandemi geldiğinde böyle işte hep böyle bir kriz ortamının olduğundan bahsedildi. Yurt dışındayım, ben Almanya'dayım. Farklı ülkelerde de. Ama satış departmanlarıyla konuştuğum zaman onlar zaten Türkiye için konuşuyorum. Zaten her zaman böyle bir hareketin olduğunu, her zaman böyle bir aksiyonun olduğunu söylediler. Onlar için normal geliyordu. Senin için de böyle miydi?
Yani tam olarak öyle. Çünkü bu bizim bence de millet olarak güçlü kasımız. Bir de Türkiye'de satışçı olmak diye bir...
Yani yeni normal diye bahsediyorlardı ama o sizin herhalde normaliniz öyle satışçıların.
Ya evet, yani ne oldu ki şimdi falan kafasında.
Evet.
Ya yani şaka bir tarafa, şöyle zaten hani biz ülkece bence değişime çok hızlı ayak uyduran bir topluluğuz. O yüzden çok da hani yeni şartlar neyse tamam hadi ona uyumlanalım. Artık bu şartlar içerisinde ne yapabiliriz'e bakalım. Bence satışta kesinlikle böyle olunması gereken bir yer. Çünkü gerçekten Türkiye'de zaten zemin çok değişken, etki alanınızda da olmayan şeyler. Buna oturup hayıflanmanın kimseye bir faydası olmuyor. Günün sonunda satış akıyor, o ihtiyaç devam ediyor. O müşteri bir yerden o ihtiyacını karşılıyor, bizden değilse başka bir yerden. Neden bizden değili kovalarım her zaman? O yüzden streslidir, işte kaygılıdır dedin ya, evet, ama Bu stres böyle pozitifse eğer işe güzel etkisi yansır. Negatifse o işte şey yani kanser hücrelerini arttıran bir negatiflik
Evet.
oluyor. Onu hani o tarafa geçmeden gerçekten o stresi o kaygısı güzeldir. Hani ufak voltajlar iyidir o anlamda. Diri tutar, hedefe odaklı tutar insanı. Ama dediğim gibi hani bunu pozitif olarak kullandığınız sürece aslında hep hedefin üstündeyim, hep uyanığım, işteyim, hep algım ve odağım orada.
Bir de tabii yani hedef durumu söz konusu sürekli değil mi? Yani bir hedef
Tabii.
tutturma stresi.
Hep yeniden doğuyormuş.
Evet.
Yine buna pozitif tarafından bakacak olursak aslında sürekli yeni başlangıç, yeni başlangıç, yeni başlangıç. Yani o yüzden satışçı böyle monoton bir hayatı bence içine sindirerek yaşayamaz. En azından ben yaşayamam. Hani benim için hep yeni başlangıç lazım. Yeni yeni heyecanlarla yeni aya, yeni çeyreğe başlıyoruz. Yeni yıla başlıyoruz. Hadi
Evet.
bakalım şimdi ne olacak? Bunu nasıl çeviririz? O yüzden şey ya o enerjiyi ve o davranış modeline o kadar hani alıştıktan sonra mesela diğer türlüsünü ben hiç düşünemiyorum. Hayal dahi edemiyorum.
Evet, bir de müşterilerle ya da hizmet verdiğiniz şirketlerle diyelim. Müşteri terimini kullanmak istemiyorum. Hizmet verdiğiniz sizin dostlarınız diyelim hadi. Arkadaşlarınız demeyelim. Dostlarınız. Yani onlarla birebir çalışan, şirkette en çok muhatap olan daha çok satışçılar diye tahmin ediyorum. Ya orada yani çok zor bir iş değil mi? Her müşterinin isteği farklı. En ufak bir sorunda belki ilk sizi arıyorlar ve işte teşekkürde de ilk belki sizi arıyorlar. Burada müşterilere dokunmak da çok zahmetli diye tahmin ediyorum. Bunu nasıl dengeliyorsun ya da dengeliyorsunuz takım olarak?
Ya öncelikle Aykut bence bundan hakikaten keyif almak lazım. Bu bir yaşam tarzı bence. Yani hakikaten bu tarzı benimseyemediğiniz zaman çünkü şey sürdürülebilecek bir iş gibi durmuyor yani anlattığın kadarıyla da en azından ama bizim için dediğim gibi hani bunu keyifle yapıyoruz. Ve de yani iş yapış arzumuz da bu yönde. İstiyoruz ki zaten o sohbetle, o dostlukla, o güven zemininde geçsin. Pek çok müşterimizle özel hayatlarını bile konuşuruz. Biz anlatırız, onlar anlatırlar, dertleşiriz. Bazen işi çoğunlukla böyle son 10 dakikada falan konuşuruz. Aslında bir şikayet ya da bir talep için çağırdıysa bile bizi yanına. Oradan o kadar böyle çeşitlenir ki konu. Çok hani hakikaten çok konuşmak, çok sohbet etmek üzerine bir şey. Bence herkesin de buna ihtiyacı var. Yani müşterilerimiz de istiyor ki beni tanıyor. Tanıdık bir yüz ve onun hani senelerdir aslında hep masasında olan kişi. Gelsin karşıma otursun da iki sohbet edelim. Sonrasında nasıl olsa hallederler diye düşünüyor o anlamda. Bu tarz paylaşımlara girmek gerçekten keyif alıyorsanız yapabileceğiniz bir şey. Ben hiçbir zaman şu olamadım yani ofiste oturmaya devam edeyim ve yani eğer mümkünse gitmeyeyim çok. İstem tam tersi hadi yok mu hiç müşteri ziyaretimizi beni de götürün falan derim hep arkadaşlarıma. Orada o masada olmak, müşterilerimizle sohbet etmek bence iki tarafa da iyi geliyor.
O zaman
Çok daha da kolay çözülüyor işler.
pandemi döneminde çok fazla zorlandığını
Çok
tahmin ediyorum. Çünkü yani
zorlandık.
müşterilerle görüşme şansı pek olmadı. Uzaktan belki de görüşme şansı oldu. O zaman o uzaktan görüşmeyi sen çok savunmuyorsun anladığım kadarıyla. Birebir sıcak temasta olalım, gidelim, görüşelim, onlarla konuşalım ki satışın zaten bence olması gereken şekli bu herhalde.
Kesinlikle bu ya. En azından istediği bir görmek isterim. Mesela az önce kameram açılmadı Aykut. Ben şey oldum öyle. Yok yok kamera açılmadan olmaz. Sen de beni gör, ben de seni göreyim. Çünkü görerek konuşalım yani. İşte yüzünün ifadesini göreyim, gülüşünü göreyim. Ona göre devam edeyim ya da
Evet,
durayım. O
doğru.
yüzden
Doğru.
pandemide evet zorlandık ama şöyleydik. Pandemide ben portföy yöneticisiydim. Ve artık müşteri ve doğum izinden yeni dönmüşüm. Yani ben aman Allah'ım o kadar zor bir şey ki benim için. Çok sosyalleşmek isteyip hiç sosyalleşmediğim bir süreç gerçekten. Müşterilerimiz artık şey diyorum. WhatsApp'tan mı konuşsak? Görüntülü arayayım sizi. İşte Teams'ten bağlanıyorum ama Teams'te ya resmi oldu. WhatsApp'a geri dönüyorum. İnternet kopuyor falan böyle yoksunluk çekiyoruz. Çok zordu ama yine tabii ki kendi içerisinde pek çok öğretisi vardı. Yani hani hiçbir şey tesadüf değildir ya ve her şeyin bir sebebi var bakış açısıyla yaklaştığım sürece ben oradan da sabretmeyi öğrendiğimi en azından söyleyebilirim.
Evet.
Ve şey yani orada tabii ki biraz zamanlar da değişken. Çünkü hani mesai saati sürelerinin uzaması ya da hani o kavram biraz daha kalkıyor. Ev ortamında sanki devamlı bir şeyler devam ettirilebilirmiş gibi bir izlenim oluyor. O yüzden enteresan görüşmeler yapardık. Mesela Can oğlum daha çok küçüktü, 1 yaşına geliyor. Bir tane müşterimizle Teams üzerinden toplantıda hem kapımda kapalı durur hep. Can eve geldi. Kapıyı zorladı zorladı zorladı açtı. İşte oradan sesi geliyor. Ne falan diye böyle. Müşterimiz de o sırada şey yapıyordu işte. Dacia mı olsun, Renault mu olsun, hangisi olsun falan. En son şey dedi. O sesi bana getir dedi. Can'ı soktum kameraya. Ondan sonra tamam tamam ne veriyorsan olsun. Hadi git çocuğunla ilgilen. Öylece sonlandırdığımız bir görüşme oldu. O da enteresan yani. Hani bilgisayarı kapatıp hemen ev ortamında olmak da bir. O geçişler çok hızlı böyle. İnsanın birazcık adapte olması o anlamda belki bana trafik iyi geliyordur o anlamda. Hani dinleniyorum en azından giderken diye.
Doğru. Yani müşteri ilişkileri, satış süreçlerindeki değişimleri yönetmek, adapte olmak çok çok önemli ve belki burada farklı yöntemler de kullanılmaya başlandı o pandemiden sonra. İşte o mesela artık bir normalimiz oldu değil mi? Toplantının içerisine evdeki çocukların seslerinin girmesi veya bir kedinin girmesi kameranın önüne. Çok doğal oldu. İyi, güzel, ben sevindim yani. Peki burada mesela satış takımını motive etmek için, performanslarını artırmak için yaptığın böyle belki sırlar vardır, bizimle paylaşırsın. Motivasyonu sürdürmek için neler yapıyorsun?
Yani esasında şöyle bir şey, bu gerçekten bir takım işi ve sadece benim takımımla olan bir iş değil. Hedefli olarak biz bir takımız, hatta tedarikçilerimizle bir takımız. O yüzden her zaman yani bu birlikteyiz biz ve birlikte hareket ediyoruz. Hatta müşterimizle de bir takımız. O yüzden onun menfaati, onun kazancı, benim menfaatim, benim kazancım hiçbiri birbirinden ayrı değil. Dolayısıyla hiçbir zaman benim en azından kendi çekirdek ekibimdeki yaklaşımım şu ya da diğer ekiplerle dirsek temasında olduğumuz devamlı. Hiçbir zaman bu senin işin ya da bu senin sorumluluğundaydı ya da sen dönmedin gibi hani yalnızlaştırma çabam hiç olmaz. Tam aksine biz bir ekibiz, ben senin her zaman yanındayım ve bir iş çözülemediyse ya da hani orada bir sıkıntı varsa da beraber oturacağız o masaya ve beraber göğüsleyeceğiz. Ben senin yanındayım, kolundayım. Ya da diğer ekiplerle de öyle yani hani bir şeyler değişebiliyor, beklentimizin dışına çıkabiliyor. Yani orada o stresle bir kişiyi yalnız bırakmak çok bence şey hani birlikte çok daha güçlü çıkılıyor işin içinden. Birinin aklına gelmeyen birinin aklına geliyor. Öncelikle buna inanırım yani hiçbir zaman bir sıkıntı varsa da ya da iyi bir şey varsa da beraber kutlayalım ya daha eğlenceli olsun ya da bir sıkıntı varsa da beraber çözmeye çalışacağım. En azından daha güçlü hissederim kendimizi yaklaşımındayım. En büyük motivasyon kaynağımız bu diyebilirim yani bizim şirketçe bakış açımız bu diye düşünüyorum ben. Hiçbir zaman ben de yalnız hissetmedim kendimi. Her zaman kendi yöneticim olsun ya da bambaşka bir departmanın yöneticisi olsun. Böyle insanı bir yok ya tamam burada hep beraber bu iş çözülür dediğim çok çok anı var kafamda. O yüzden bence çok kıymetli. O insanı çok motive eden bir şey. Yani satışçı olun ya da olmayın. Bence bu bir şirket kültürüdür ve çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Peki karşılaştığınız en yaygın zorluklar neler? Belki bunlardan bahsedersin.
En yaygın zorluklar tabii ki son dönemde aslında hepimizin de sıklıkla yaşadığı, şirketlerin de çok sıklıkla yaşadığı çok değişken piyasa koşulları. Yani bizi en fazla yoran bu oluyor. Çünkü şöyle anlatayım, aynı anlaşmayı birkaç kere güncellemek zorunda kalabiliyorsunuz. Ve bu tabii ki hani her iki taraf için de biraz yıpratıcı bir süreç ve zorlayıcı. Çok şey öğrettiğine kesinlikle imzamı atabilirim. Ama tabii ki hani bunun zorluk derecesini azaltmaz bir şey öğretiyor olması. Zorluk derecesinde bence üst seviyelere yerleşebilir. Değişken piyasa koşullarının bence çok zorladığını düşünüyorum. Yani herkes şöyle düşünün. Siz alan tarafsınız, ben size satan tarafım. Şart değişti deyip tekrar size geliyorum. Siz tekrar belki işte yurt dışından onay almanız gerekiyor ya da üstlerinizden onay almanız gerekiyor. Ya herkes aynı derecede zorluyor bu. Tek tarafını zor. Ben o satışı kapatmaya çalışıyorum ya da o anlaşmayı güncellemeye çalışıyorum. Tamam. Siz de tekrar tekrar aynı anlaşmayı yaptığınızı belki ifade etmeye çalışıyorsunuz. Ya da karar verici bile olsanız onu sağlamaya çalışıyorsunuz. Gerçekten zor. Ama bu dediğim gibi hani çok etki alanımızda olmayan şeyler maalesef. Burada hep alternatif nasıl çözeriz yaklaşımındayız biz. En azından tek bir seçenekle müşterimizi o seçeneği seçmeye mecbur bırakıp o psikolojide bırakmaktansa birkaç alternatif var. Bunlardan biriyle yardımcı olabilirim size. Birazcık daha en azından kendi içinde fikren bir özgürlük sağlayan yaklaşımımız oluyor. En azından hani en uygun olanını birazcık daha hafifletici etki unsur olur belki. Bu şekilde çözmeye çalışıyoruz.
Çok hızlı bir şekilde çözüm üretebilme beceriniz de gelişmiştir diye düşünüyorum. Türkiye şartları
İnanılmaz.
sayesinde.
İnanılmaz. Ben de bazen şey oluyor hatta. İşte karşımda biri bir şey anlatırken aklımda o anda pek çok olasılık geçer. O olur mu? O olur mu? O olur mu? Konuşmasının bitmesini sabırsızlıkla beklerim. Bitti anda başlar. Şöyle yapsak olur mu? Tamam. Başka bir sebebini anlatmaya başlıyor. Bu sefer şey, oradan o olasılıklar elendi. Şimdi şunlar, şunlar, şunlar böyle tık tık tık tık şey gibi, Black Mirror gibi kafamda böyle yanan
Evet.
şeyler, konuşma metinleri. Tamam, o zaman şöyle şöyle olur mu falan diye. Hakikaten eşimden bir geri bildirim almıştım bu konuda. Şey demişti, çözmek için dinleme Nihan beni, sadece dinle dedi. Dedim ki şey ama hani sen bir şey anlatırken hemen bir çözüm üretme şeyi uyanıyor bende sanki hani buna
Doğru.
mecburmuşum gibi. Dolayısıyla konuşmalar, çözümler bu şekilde. Bence de evet, bu bizim güçlü kasımız. Bence ama dediğim gibi hani yurdum insanının güçlü kası olabilir belki de.
Doğru. Peki müşterilerle yaşadığınız böyle ilginç olaylar var mı? Geçmiş bölümlerde, birinci sezonda, yine ikinci sezon içerisinde biz çok bahsettik böyle. Senin başından geçen ilginç bir olay yaşadın mı?
Ya eminim çok fazla vardır. Sadece benim aklıma en çok yer eden bir anı var. Komik de gelir bana hep düşündükçe o şey halimi böyle daha toy halimi düşündükçe komik de gelir. Hunter'ım ve de yeni başladım işe. Yani bir senelik yokumdu. Yokum herhalde. Ve tabii ki şu anda müdürüm, o zaman da kıdemli portföy yöneticisi arkadaşımdı. Sürekli danıştığım benim vadim, beni yönlendirir sağ olsun. Hala hiç o görevinden alıkoyamadık onu. Ondan sonra
Evet.
bir araç paketi var ve ben tabii onu öneriyorum müşterimize. Bunu alın falan. Bu arada iki paket vardı. İşte biri daha orta seviye, birisi dolu paket. Peki dolu paket olursa hani ondaki farklar ne falan diye. Bu kadar hızlı gelince soru aslında hani bu çok akıl ezilebilir bir şey ama o anda kal geldi bana. Şey,
Anladım.
kaldım telefonda. Allah'tan telefonda konuşuyoruz o anda. Arkadaşım hemen şey dedi. Bakayım ben şununla şunun arasındaki farkları soruyorsunuz. Bakayım dedim. Bu arada onun gözüne bakıyorum, o bana söylesin. O oradan söylüyor işte böyle sessiz sessiz. Gövde renginde yan ayna. Ben yarısını anlıyorum yarısını. Gövde renginde, evet diyor müşterim. Gövde renginde deyip böyle kafamı sallıyorum arkadaşıma, şey diyor. Yan ayna, yan ayna. Yan ayna var. Ha, tamam diyor müşterimiz. Ondan sonra ben şey diyorum. İşte arkadaşım şey diyor. Deri direksiyon simidi. Deri. Evet, deri direksiyon simidi. Evet. Müşterimiz tabii ki anladı. Dedi. Kendisi de çok gülmeye başladı. En son şey dedi. Okumadığını eminim. Nereden duyuyorsan, istiyorsan ona ver, telefonu anlatsın. Dedim ki yok yok, ben anlatacağım ama şey oldum. Heyecan yaptım birazcık falan dedim. Sonra çok tatlı bir müşterimizdi. Buradan kendisine selam olsun. Dinlerse eğer hatırlar bu anıyı kesin. Bence bu samimiyetle geçen bir şey, içtenlikle ve orada bir yine de bir çaba var. Çabalayan bir arkadaşı var müşterimizin de ve
Doğru.
şey bir şey o da öğrenmeye çalışıyor. O yüzden bu tarz böyle samimi ve içten ve çabalı hareketler hep beni de çok alır içine. Öyle komik bir anıydı. Sonra
Harika.
telefonu kapatınca da burada çok güldük. Çünkü şey oldu hani benim o kuş gibi çırpınmamın etrafına bir sürü porto yöneticisi arkadaş toplandı ama ben zerre utanmıyorum yani hani hala gövde renginde yan ayna mı işte deri direksiyon mu hangisi falan oradaydı.
Buradan belki şeyi sorabilirim sana. Yani müşterilerin beklentileri değişmiş durumda artık. Müşteriler artık daha fazla kişiselleştirilmiş ve duygusal deneyimler istiyorlar belki. Geçenlerde bununla ilgili bir makale okumuştum. İşte geleceğin satış paradigması teknoloji ve insanlık olacak diye. İşte yapay zekalar, makine öğrenmeleri, satış dünyası böyle dönüşmeye başlamış durumda. Buradan belki bizim için bir gelecek öngörüsü çıkartabilirsin. Çünkü Gartner'ın raporuna göre müşterilerin %80'i daha kişiselleştirilmiş satın alma deneyimleri istiyormuş. Ve duygusal bağ kurdukları markalarla sadık kalma eğilimindeymiş. Yani böyle gelecekte satışı nasıl öngörüyorsun? Nasıl olacak sence?
Tamamen aynı fikirdeyim Aykut. Aslında bizim için de aynı şey söz konusu değil mi? Mesela ben pek çok alışverişimi aslında bildiğim, güvendiğim, deneyimlediğim, bana uygun olduğunu düşündüğüm mesela şeyler de çok etkiler beni. Kişisel olarak deneyimim bu yani. Karşımdakinin işine yaklaşımı, gösterdiği saygı, efor, emek, yaklaşım ama ne kadar ciddiye aldığı, ne kadar böyle o iş için istekli olduğu böyle onun enerjisini alırsınız yani.
Evet.
Bence çok geçen bir şey.
Yani o empati, müşteri ilişkilerinin değerini daha fazla
Evet,
önemsememiz, teknoloji de
aynen.
işin içinde olacak ama o duygusal zekayı da işin içine katacağız.
Bence de hiç bitmez çünkü insanız ve aslında pek çok kararımız da duygusal olarak aldığımız kararlar. Ve o duygusal yakınlık hissetmediğimiz hiçbir şeye %100, belki tek anlık yani bir defalık bir satın alma olabilir ama onun dışında bence süreklilik, senin de söylediğin gibi empati, karşı tarafı aslında kendim gibi görebilmem, güven zeminini bulabilmem, o ilişkide o çözümlerin benim için doğru olduğuna gerçekten inanmam. En önemlisi benim ne anlattığımı anlayabiliyor mu? Ya ben hani bazen bunu hissedersiniz ya ben ne diyorum, karşımdan ne cevap geliyor? Bunu düşünmeden ne istediğimi, ne anlattığımı gerçekten anladı ve ona uygun alternatifler üretmeye çalışıyor bana diye düşünmesi müşterinin zaten sonrasında farklı bir arayışa bile sokmaz ki. Memnun olduğunuz şeyi değiştirmek istemezsiniz yani. Ben hiç istemem şahsen.
Evet,
Ve
doğru.
şey hani alternatifine bakmam bile, tekrar araştırmam bile ancak bir memnuniyetsizim ya da bir acabam varsa belki. Ama yoksa zaten sonsuza kadar sürüyor her anda.
O zaman şey diyebilir miyiz? Yani hem insana dair değerler, bir taraftan da teknolojik ilerlemeler, ikisini bir arada tutabilen satış profesyonelleri, dengede tutabilen satış
Mutlaka.
profesyonelleri, bunları beraber yaparsa gelecekte daha başarılı olacaklardır, başarıya ulaşacaklardır
Kesinlikle.
diyebiliriz.
Kesinlikle zaten teknolojiden ayrıştırılmış bir dünya artık düşünülemez hepimiz için. Çözülen şey ya yani sunulan alternatif çözümler zaten teknolojiyle böyle bir temasa girmiyorsa o da bir çözüm değil. Ya bu sefer de şey olur hani ne kadar duygusal bağım varsa ya da ne kadar istiyorsam güveniyorsam da çağ ayak uyduramadı.
Doğru.
Bambaşka bir yerden geliyor. Yani hani o da olmaz. Dediğin çok doğru o noktada. Aslında iki yönlü bir şey bu. Bence iyi gidiyoruz biz bu anlamda.
Peki, süper, harika. Güzel bir sohbet oldu. Sona geldik. Belki kapatmadan önce sana şeyi sorabilirim. Bir beyaz yakalı olarak hobilerin var mı? Neler yapıyorsun iş dışında? Belki kapatmadan bunlardan bahsetmek istersin.
Şey beyaz yakalıların hobileri çok meşhur değil mi Aykut? Böyle
Evet.
herkes çok...
Doğru.
Yani benim böyle enteresan bir hobim yok işin gerçeği. Sadece biraz ut çalma hevesim var. Bir udum var. O da senelerdir durur. Böyle şey gibi. Benim için eski bir dost gibi o. Gider gelirim ona. Ama hani çaldığım şarkılar çok beginner seviye. Hani telgrafın tellerine kuşlar mı konar falan tadında. Ama olsun. Beni mutlu ediyor
Gayet de
tınısı.
güzel bir hobiymiş yani. Ut çalmak da çok zordur. Perdesizdir biliyorsun o.
Evet evet yani. Ut da nereden çıktı değil mi? Yani ama ut.
Evet. Ya onu da ben şundan biliyorum. Evde babamın eski bir udu vardı. Öyle dururdu. O da gençliğinde heves etmiş. Perdesiz olduğunu falan oradan biliyorum. Hava attığımı düşünmesin kimse.
Estağfurullah.
Yani biz de öyle bakardık sadece o uta.
Böyle.
Hala da duruyor yani o ut. Sanırım kardeşimin evinde.
Aa ne
Oradan
güzel.
evet yani tel taktırmıştık falan böyle. Eskiden çok zordu o. İşte un kapanına gittik, tel taktırdık falan. Böyle her yerde bulunmuyordu. Şimdi tabii her yerde daha çok
Şimdi her yerde
bulabiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz.
var. Hatta ama hani internetten söyleyip kendi takanlar da var ama ben hiç o tarafında değilim. Arkadaşımın birisi şey demişti, Udi Nihan mı diyeceğiz sana demişti. Ben de yok bana ancak U Nihan dersiniz demiştim.
Yani, onun bir şeyi var mı peki yani erkek Udi, kadın başka hani Udi'ye.
Yok
Yok yok.
Udi diye biliyorum
Udi Udi tamam.
ben. Udi olsa iyi olurmuş ama.
Şu an düşündüm peki. Çok teşekkür ediyorum Nihan bu bölümde konuk olduğun için. Güzel bir
Ben
bölüm
teşekkür
oldu.
ederim.
Umarım
Aynen.
bizi dinleyenler de keyif almıştır. Çok çok sağ ol.
Umarım.
Katıldığın için bir kez
Ben
daha
teşekkür
teşekkür ediyoruz.
ederim. Çok memnun oldum.
Tekrar buluşmak üzere.
Görüşmek üzere.
Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla değişik kafalar sona erdi.